Ayrım 45.
Tüm prenslikler arasında köylülüğün en iyi durumda olduğu Yukarı Avusturya'da, aynı şekilde Görz ve Gradiska'da, zaten büyük toprak sahiplerinin miri arazisi olan ülkelerde, yani Böhmen, Möhren, Silezya ve Aşağı Avusturya'da bu artış daha az güçlüdür. Aşağı Avusturya'da 1.982.300 hektar tutan toplam toprak yüzeyinden büyük toprak sahiplerine 393 mülk sahibi, 540.655 hektar, kiliseye 79.181 hektar düşüyordu. Her biri 1000 hektardan fazla olan 13 mülk birlikte 425.079 hektarı eşittir, toplam yüzeyin %9'unu kapsıyor. Kont Hoyos Springente'nin 33.124 hektarı buna dahildir. Möhren'in yüz ölçümü 2.181.220 hektar tutuyor. Bundan kiliseye 81.857 hektar, %3,8 düşüyor. 1000 hektarın üstündeki 116 arazi, tüm arazilerin %92,1'ini oluşturan 10 hektara kadarki 116 araziyi kapsıyor. Avusturya Silezya'sı yüz ölçümü 514.677 hektardan kilise 50.845 hektara ve 79 mülk sahibi birlikte 204.118 hektara sahipti. 5.194.500 hektarlık yüzeyi bulunan Böhmen'in yaklaşık 1.237.085 mülk sahibi vardır. Toprak mülkiyeti dağılımı alışılmadık çoklukta küçük çaplı toprak mülkiyeti ve yaygın büyük toprak mülkiyetiyle karakterize olmuştur. Tüm arazilerin neredeyse %43'ü 1 bölü 2 hektardan küçüktür ve 5'te 1'den fazlası 5 hektarı geçmez. Bu 703.577 toprak mülkü, %81. Böhmen'in yüzeyinin yalnızca %12,5'ini kapsar. Buna karşılık 776 kişi tüm yüzeyin %35,6'sına sahiptir. Bunlar tüm toprak mülklerinin yalnızca %0,1'ini oluşturur. Daha büyük kategori 200 hektarın üstü analiz edildiğinde mülk dağılımı daha açık görünür. Burada şu sonuçla karşılaşılır. 380 kişiden her birinin sahip olduğu toprak hektar 200-500, birlikte hektar 116.143. 144 kişiden her birinin sahip olduğu toprak hektar 500.000, birlikte hektar 101.748. 104 kişiden her birinin sahip olduğu toprak hektar 1000-2000, birlikte hektar 150.567. 151 kişiden her birinin sahip olduğu toprak hektar 2000'den fazla, birlikte hektar 1.436.084. Son gruptan 31 kişiden her biri 5000 ile 10.000 hektar arası, 21 kişiden her biri 10.000 ile 20.000 hektar arası ve prensler Mor Lobkowitz, Ferdinand Kinski, Karl Schwarzenberg, Alfred Windisch Gross, Kontlar Ernst Wallstein, John Heresch, Karl Bujoy'un her biri 20.000 ile 30.000 hektar, Klam Glas ve Sar, Şezerni'nin her biri 30.000 hektardan fazla. Liechtenstein Prensi John 36.189 hektara sahipti. Prens Max Ijon Fürstenberg 39.162 hektar, Jos Prens Colorado Mansfield 57.691 hektar ve Joch Ed Schwarzenberg Prensi 177.310 hektar. Eşittir Böhmen'in tüm yüzeyinin %3,4'ü. Kraliyet arazileri 35.873 hektar kapsıyor. Bu 64 büyük toprak mülkünün toplamı 1.082.884 hektar. Eşittir Böhmen'in yüzeyinin %20,9'udur. Kilise 150.395 hektara eşittir Böhmen'in tüm yüzeyinin %3'üne sahiptir. Bu 1896'daydı. Geçen sürede durum daha da kötüleşti. 1902'deki tarımsal işletme sayımının sonuçlarına göre 18.437 işletmeye, toplam sayının %0,7'si, 9.929.920 hektar ya da toplam yüzeyin 1/3'ü düşüyordu. Kaza dairesi Şivaz'da 7, kaza dairesi Zel'de bugüne dek hayvan otlağı olarak hizmet gören 16 alp yeni toprak sahiplerince iç edilmiş ve av alanına çevrilmiştir. Tüm Karvendel dağlık arazisi davar gütmeye kapatılmıştır. Yeni yüksek varlıklı burjuvaların yanı sıra alp bölgesinde 70 bin ve daha fazla coşluk toprak satın alan ve av alanı olarak düzenleyenler Avusturya'nın ve Almanya'nın yüksek aristokrasisidir. Köyler yüzlerce çiftlik yok oluyor. Oralarda oturanlar topraklarından sürülüyor ve insanlarla insan beslenmesi için gerekli davar yerine karacalar, geyikler, dağ keçileri geçiyor. Bu biçimde eyaletlerin yarısını çölleştirenlerden bazıları sonradan parlamentolara çıkıp köylülerin sıkıntısından söz ediyor ve tahıl, odun, davar ve et gümrükleri, konyak vergileri, primleri vesaire görüntüsünde mülksüzlerin sırtından devlet yardımını sağlamak için gücünü kötüye kullanıyor. İleri sanayi devletlerinde küçük mülkiyeti yerinden eden Avusturya'da olduğu gibi ayrıcalıklı sınıfların lüks gereksinimi değil, gittikçe artan nüfusun talepleri karşısında istenen gıda miktarını üretebilmek için idare biçimini kapitalistçe örgütleme gerekliliğidir. Bu öncelikle endüstriyel açıdan çok gelişmiş Belçika'da görülür. Emil van der Waal'in 1834'ten 1899'a kadarki zaman diliminde Belçika'da Toprak Mülkiyeti adlı bir eserinde alıntıladığı Annuer Statistik'e göre şöyle deniyor. Sayısı azalan yalnızca 5 hektarın ve özellikle 2 hektarın altındaki işletmelerdir. Buna karşılık 10 hektarın üstündeki işletmeler 3789'a çıkmıştır. Büyük işletmede ve rasyonel hayvancılıktaki ilerlemelere uygun olarak toprak mülkiyetinin yoğunlaşması burada çok açık biçimde karşımıza çıkıyor. 1880'den beri 1866'dan 1880'e dek olandan tam tersi yönde bir hareket ortaya çıktı. 1880 yılında 910.396 tarımsal işletme mevcutken 1895 yılında bunlardan yalnızca 829.625'i kaldı. Bu 15 yılda 80.771 işletme eşittir %9 gerileme demektir. Ve bütün bu gerileme 5 hektarın altındaki işletmeleri hedef alır. Buna karşılık 5 ile 10 hektarlık işletmeler 675, 10 ile 20 hektarlıklar 2168, 20 ile 30 hektarlıklar 414, 30 ile 40 hektarlıklar 164, 40 ile 50 hektarlıklar 187, 50 hektarın üstündekiler 181 işletme çoğalmıştır. 3. Kent ile kır arasında çelişki. Toprağın durumu ve onun işlenmesi uygarlığımızın gelişimi için çok önemlidir. Halkın varlığı ilk planda toprağa ve onun ürünlerine bağlıdır. Toprak istendiği gibi çoğaltılamaz. Bu nedenle onun nasıl işlendiği ve ondan nasıl yararlanıldığı herkes için daha da önemlidir. Nüfusu yılda yaklaşık 870 bin kişi artan Almanya, en gerekli gıda maddelerinin fiyatlarının uygun kalması için ekmek ve et gıdası açısından önemli bir ithalata gereksinim duyar. Ama burada tarım ile sanayi nüfusu arasında keskin, çelişkili çıkarlar kendini gösterir. Tarımla uğraşmayan nüfus, ucuz gıda maddeleri elde etmeye ilgi duyar. Çünkü gerek insan olarak, gerekse sanayi ve ticaretle uğraşan bireyler olarak gelişmeleri buna bağlıdır. Gıda maddelerinin her pahalanışı nüfusun tarım ürünlerini satın almak zorunda olan bölümünün ücretlerinde ve başkaca gelirlerinde uygun artış olmadıkça nüfusun büyük bir bölümünün beslenme koşullarında kötüleşmeye yol açar. Fakat ücretlerin artışı çoğunlukla sanayi ürünlerinin fiyatının artışını koşullar ve bu dünya pazarının durumuna göre dışta sürümün düşmesi sonucu doğurabilir. Ancak daha pahalı tarım ürünlerine rağmen gelir artmazsa bu diğer gereksinimlerin kısılması anlamına gelir. Bu durumda ilk planda da sanayi ve ticaret sıkıntıya düşer. Toprağı işleyenler için durum farklıdır. Sanayi gibi o da işinden olabildiğince yüksek yarar sağlamak ister ve hangi üründen kazandığı onun için fark etmez. Yabancı tahıl ithalatı tahıl ekiminden istediği, gerekli gördüğü kazancı sağlamasını engellediğinde toprağını kendisine daha fazla yarar sağlayan başka bir ürüne ayırır. Şeker üretimi için şeker pancarı, ekmek için buğday ve çavdar yerine alkol yapımı için patates ve tahıl eker. En verimli arazileri sebze ve meyve ekimi yerine tütün ekimine ayırır. Bazıları ise binlerce hektar toprağı at otlağı olarak kullanır. Çünkü atların fiyatı askeri ve savaş amaçları nedeniyle yüksektir. Öte yandan tarım için kullanılabilecek geniş ormanlık bölgeler seçkin bayların av eğlencesine ayrılır. Bunlar genellikle birkaç yüz ya da bin hektar ormanın orman azalması, ilgili bölgede nem gelişimini olumsuz yönde etkilemeden ormanın kesilip ekim alanına dönüştürülmesinin gerçekleştirilebileceği bölgededirler. Bu açıdan bakıldığında Almanya'da hala tarım için binlerce kilometre karelik verimli toprak kazanılabilir. Ama bu dönüşüme gerek orman idaresinde çalışan memurlar hiyerarşisinin bir bölümünün maddi çıkarları, gerekse av topraklarını ve av eğlencelerini yitirmek istemeyen büyük toprak sahiplerinin av çıkarı karşı koyar. Böylece bir orman kesimi doğal olarak yalnızca gerçekten kazanç sağlayacağı yerde gerçekleştirilebilir. Öte yandan geniş alanlar, özellikle dağlık bölgeler ve işlenmemiş araziler ülke yararına ağaçlandırılabilir. Yenilerde ormanın nem gelişimi üzerindeki büyük etkisi reddediliyor. Belli ki haksız olarak. Ormanın ülke nemine ve böylece toprağın verimliliğine nasıl yüksek derecede etkide bulunduğu üzerine Parvus'un ve Doktor Lehman'ın Açlık Çeken Rusya kitabı çarpıcı veriler sunuyor. Yazarlar kendi bakış açılarıyla Rusya'nın en önemli eyaletlerinde ormanın ölçüsüz ve plansız biçimde açılmasının eskiden o kadar verimli olan bölgelerde son 10 yıllarda sıkıntı yaratan kötü hasata önemli ölçüde neden olduğunu saptıyorlar. Başka sayısız olgunun yanı sıra yıllar boyunca Stavropol vilayetinde 5 küçük ırmağın ve 6 gölün yok olduğunu, Usuluk vilayetinde 4 ırmak ve 4 gölün, Samara vilayetinde 6 küçük ırmağın, Buguruslav vilayetinde 2 küçük ırmağın kaybolduğunu tespit ediyorlar. Nikolajevski ve Novosensky vilayetlerinde 4 ırmak gübreyle set çekilerek zor korunuyor. Eskiden yakınlarında akarsu bulunan birçok köy şimdi bundan mahrumdur. Kuyu derinliği çoğunlukla 45-60 metredir. Bunun sonucu olarak toprak sert ve çatlaktır. Ormanların kesilmesiyle kaynaklar kurumuş ve yağmurlar azalmıştır. Toprağın kapitalist sömürüsü kapitalist koşullara yol açar. Örneğin çiftçilerimizin bir bölümü uzun yıllar pancar ekimi ve onunla bağıntılı şeker üretiminden korkunç kârlar sağladılar. Vergi sistemi şeker ihracatını, şeker pancarının ve şeker tüketimin vergi gelirlerinin önemli bir bölümünün ihracat primi olarak kullanılması şeklinde teşvik ediyordu. Şeker fabrikatörlerine 100 kilo şeker başına tanınan geri ödeme, onlar tarafından ödenen pancar vergisinden önemli ölçüde yüksekti. Ve bu prim onları çok miktarda şekeri yurt içindeki vergi ödeyicilerinin sırtından yurt dışına ucuza satma ve şeker pancarı ekimini gittikçe genişletme durumuna getiriyordu. Bu vergi sisteminden şeker fabrikalarına düşen avantaj yılda 31 milyon markı geçiyordu. Eskiden tahıl vesaire ekimine ayrılmış olan yüz binlerce hektar toprak 1907-1908 yılında 450.030 pancar toprağına dönüştürüldü. Fabrika üzerine fabrika kuruldu ve zorunlu sonuç çöküştü. Pancar ekiminin yüksek hasılatı toprak fiyatına da olumlu etkide bulundu. Fiyatlar arttı. Sonuç, yüksek fiyatların cazibesine kapılan küçük mülklerin sahiplerinin bunları satışa yönelmesi ve bunların satın alınması oldu. Toprak sanayi spekülasyonları için kullanıldı ve tahıl ile patates ekimi daha düşük kaliteli toprakla sınırlandı. Dolayısıyla yurt dışından gıda maddeleri ithalatı gereksinimi arttı. Sonuçta şeker primi ekonomisinden kaynaklanan ve yavaş yavaş uluslararası bir karakter kazanmış olan uygunsuzluklar hükümetleri ve parlamentoları yeniden bir ölçüde doğal koşullara varmak için prim ödemelerini kaldırmaya zorladı. Bu koşullarda küçük hatta birçok orta köylü tüm çaba, kaygı ve fedakarlıklarına rağmen uygar bir devletin yurttaşları olarak hakları olan sosyal konuma ulaşamazlar. Devlet ve toplum, devlet ve toplum düzeninin özsel bir temelini oluşturan bu katmanları ayakta tutmak için ne yaparsa yapsın, bu bir yamalı bohça olarak kalır. Tarım gümrüklerinin toprağı işleyenlerin bu bölümüne yararından çok zararı vardır. Çoğunluk geçimi için gerekli olandan fazlasını ekmez. Bunlar yaşam gereksinimlerinin bir bölümünü satın almaya muhtaçtır. Bunun için parayı endüstriyel ya da başka yan çalışmalarla kazanır. Küçük köylülerimizin büyük bir bölümü tarımdan çok sanayimizin ve ulaşımın elverişli durumuna ilgi duyar. Çünkü aksi halde iş ve gelir kaynağı bulamayacak olan kendi çocukları geçimlerini sanayi ve ulaşımdan sağlar. Kötü bir hasat tarımsal ürün satın almak zorunda olan köylülerin sayısını artırır. Satacak hiçbir şeyi olmayan ya da çok az şeyi olan ama bazı şeyleri belki de çok şeyi satın almak zorunda olan birine, tarım gümrüklerinin ithalat yasalarının ve tarımsal sınırlama önlemlerinin neye yararı vardır? Ama tarımsal işletmelerin en az %80'i bu durumdadır. Toprağı işleyen kişinin onu nasıl idare ettiği, özel mülkiyet çağı altında onun kişisel sorunudur. Toplumun gereksinimlerini ya da çıkarlarını göz önünde bulundurmaksızın, kendisine en karlı görüneni fütursuzca eker. Ama sanayici de böyle yapmaktadır. Müstehcen resimler, ahlaka aykırı kitaplar üretir ve gıda maddelerine hile yapmak için fabrikalar kurar. Bu ve birçok başka faaliyetler topluma zararlıdır. Ahlakı bozar ve rüşvetçiliği artırır. Ama bunlar para kazandırır. Hem de ahlaki resimlerden, bilimsel kitaplardan ve hilesiz gıda maddeleri satışından daha fazla. Kar tutkunu sanayicinin yalnızca polis tarafından keşfedilmemeye çalışması gerekir. Bu arada kazandığı para nedeniyle toplum tarafından kıskanıldığı ve saygıyla karşılandığından emin olarak utanç verici işini sürdürebilir. Çağımızın paracı karakterini en açık biçimde borsa ve onun faaliyeti karakterize eder. Toprak ve sanayi ürünleri, ulaşım araçları, hava koşulları ve siyasal koşullar, yokluk ve fazlalık, kitle sefaleti ve felaketler, kamu borçları, icatlar ve keşifler, sağlık ve hastalık ve nüfus sahibi kişilerin ölümü, savaş ve genellikle bu amaçla uydurulmuş savaş çığırtkanlığı, bütün bunlar ve daha başka birçok şey. Spekülasyon konusu yapılır ve sömürü ve karşılıklı dolandırıcılık için kullanılır. Sermaye matadorları tüm toplumun durumu üzerinde en belirleyici etkiyi kazanırlar ve en güçlü araçları ve bağlantılarının yardımıyla en muazzam servetleri biriktirirler. Bakanlar ve hükümetler onların elinde, kulislerin arkasındaki borsa matadorları ipleri nasıl çekerse öyle hareket etmek zorunda kalan oyuncak bebek olurlar. Borsa devlet iktidarının değil, devlet iktidarı borsanın elindedir. Bakan isteğine rağmen söküp atmayı en çok istediği zehir ağacını gübrelemek ve ona yeni yaşam gücü vermek zorundadır. Kötülük her gün büyüdüğünden her gün herkese daha fazla kendini dayatan olgular hemen ve köklü çözümler ister. Fakat toplum bütün bu kötülükler karşısında dağdaki kimi hayvanlar gibi şaşkındır. Dolap beygiri gibi durmadan bir daire çizerek döner. Şaşkın, çaresiz, yürekler acısı ve budalaca bir tablodur bu. Yardım etmek isteyenler henüz çok güçsüz, yardım etmesi gerekenler meseleyi henüz kavramış değil. Yardım edebilecek olanlar yardım etmek istemiyor. Bunlar otoriteye güveniyorlar ve en iyi durumda Madame Pompadour gibi düşünüyorlar. Bizden sonra tufan. Ama ya yaşarlarken tufan gelirse? Dördüncü kısım. Toplumun sosyalizasyonu. 20. bölüm. Sosyal devrim. 1. Toplumun yeniden biçimlendirilmesi. Dalga yükseliyor ve devlet ve toplum yapımızın üzerinde durduğu temeli sular altında bırakıyor. Temelin sallandığını ve yalnızca güçlü dayanakların onu kurtarabileceğini bütün dünya hissediyor. Ama bu, egemen sınıfların büyük fedakarlıklar yapmasını gerektirir. Oysa engel burada yatıyor. Gerçekleşmesi egemen sınıfların maddi çıkarlarına ciddi biçimde zarar veren ve ayrıcalıklı konumlarını sorgulama tehdidinde bulunan her öneriye karşı bunlar hiddetle mücadele eder. Ve bunları mevcut devlet ve toplum düzeninin yıkılmasına yönelik bir çaba olarak damgalarlar. Ama hasta dünya egemen sınıfların ayrıcalıkları sorgulanmadan ve sonuçta ortadan kaldırılmadan iyileştirilemez. Çalışan sınıfların kurtuluşu için mücadele, ayrıcalıklar için mücadele değildir. Bilakis, eşit haklar ve eşit görevler için ve tüm ayrıcalıkların ortadan kaldırılması için bir mücadeledir deniyor Sosyal Demokrat programda. Buradan yarım önlemler ve küçük tavizlerle bir şey yapılamayacağı sonucu çıkar. Fakat egemen sınıflar ayrıcalıklı konumlarını haklılığından ve devamından kuşku duyulmaması gereken son derece doğal ve kendiliğinden anlaşılır bir şey olarak değerlendirirler. Ve dolayısıyla ayrıcalıklarını sarsacak her denemeyi geri çevirmeleri ve karşı koymaları da yine doğaldır. Mevcut toplum düzeninin temelinde ve onların ayrıcalıklı konumlarında bir şey değiştirmeyen öneri ve yasalar bile, eğer onların para kesesine dokunuyorsa ya da dokunabilecekse onları en büyük telaşa düşürür. Parlamentolarda yapılan konuşmaların basıldığı kağıtlardan dağlar oluşur. Sonuçta ise doğum sancısı çeken dağ fare doğurur. İşçinin korunması için en doğal talepler sanki toplumun varlığı ona bağlıymış gibi bir direnişle karşılanır. Ve sonsuz mücadelelerden sonra kendilerinden bazı tavizler koparıldığında sanki servetlerinin büyük bir bölümünü feda etmişler gibi tavır takınırlar. Ezilen sınıfları resmen eşit olarak tanımak ve örneğin iş sözleşmesi sorunlarında onlarla eşit olarak pazarlık etmek söz konusu olduğunda aynı inatçı direnişi gösterirler. En basit şeylerde ve en doğal taleplerdeki bu direniş, tecrübeye dayanan şu eski sözü, hiçbir egemen sınıfın, eğer koşulların gücü onu anlayış ve esnekliğe zorlamazsa, gerekçelerle ikna edilebilir olmadığını doğrular. Koşulların gücü ise ilişkilerimizin gelişimi dolayısıyla ezilenlerde uyandırılan kavrayışın artma ölçüsünde yatar. Sınıf çelişkileri gittikçe daha keskin, daha görünür ve daha hissedilir olur. Ezilen ve sömürülen sınıflarda mevcudun savunulamazlığı bilinci gelişir. Öfkeleri ve bununla birlikte koşulların değişimi ve insanileştirilmesi için şiddetli istek büyür. Bu bilinç gittikçe daha geniş çevrelere yayıldıkça sonuçta bu değişimden en dolaysız biçimde çıkarı olan toplumun en büyük çoğunluğunu fetheder. Kitlede mevcudun savunulmazlığı anlayışı ve onun temelden değişiminin zorunluluğu bilinci arttığı ölçüde, gücü ezilen ve sömürülen sınıfların bilgisizliği ve kavrayışsızlığı üzerinde yükselen egemen sınıfın direnme yeteneği zayıflar. Bu karşılıklı etki açıktır ve bu nedenle onu teşvik eden her şey arzu edilir olmalıdır. Bir yanda büyük kapitalist ilerlemelerle, öte yanda mevcut toplum düzeninin, büyük halk çoğunluğunun refahıyla içinde bulunduğu çelişki üzerine artan bilinçlenme birbirini dengeler. Çözüm ve toplumsal çelişkilerin ortadan kaldırılması büyük fedakarlıklar ve çabalara mal olsa da, çelişkiler hızla yaklaştıkları gelişimlerinin doruğuna ulaşır ulaşmaz çözüm bulunacaktır. Tek tek gelişme aşamalarında alınacak önlemler o anki koşullara bağlıdır. Tek tek örneklerde koşulların hangi önlemleri gerekli kılacağını önceden söylemek olanaksızdır. İsterse en güçlüsü olsun, hiçbir hükümet, hiçbir bakan sonraki yıllarda koşulların kendisini neler yapmaya zorlayacağını önceden bilemez.